Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Rahmete Dönüştürmek Asırlar Önce Mısır'da başlıklı makaleyi istifadenize sunuyoruz.
Rahmete Dönüştürmek Asırlar Önce Mısır'da. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyudan saraya yükselen hikmetlerle dolu hayat hikayesinin sonunda anne babasını ve kardeşlerini Mısır'a getirmişti. Yakup Aleyhisselam'ın evlatları burada yerleşip bir kavim oluşturdular. Asırlar içerisinde Mısır'da hükümdar olan firavunlar ülkelerinde iğreti gördükleri İsrailoğullarına, yani Yakup Aleyhisselam'ın torunlarına zulmetmeye başladılar. Mısırlılara Kıpti, İsrailoğullarına ise torun manasına Sıpti deniliyordu. Cenab-ı Hak, İsrailoğullarının içinden Hazreti Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak seçti ve Firavun'a gönderdi. Zulme son vermesini, kendisine iman etmesini ve İsrailoğullarını Kenan diyarına götürmek üzere serbest bırakmasını istedi. Firavunsa kibir ve küfründe ısrar etti. Cenab-ı Hak, Hazreti Musa'yı 9 mucize ile teyit etmişti. Bunlardan biri de kan mucizesiydi. Ve dediler ki, bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir. Biz sana inanacak değiliz. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağa istilaları ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. El-A'raf 132-133. Kan mucizesi, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasını Nil nehrine vurması ve Nil'in suyunun Kıptilere kan haline gelmesi şeklinde tecelli etmişti. Nil, Sıptiler içerken ve kullanırken asli berraklığını muhafaza ediyor, Kıptilere ise kan oluyordu. Hazreti Mevlana, Sıpti ile Kıpti arasındaki bu manevi farkı şu şekilde anlatır. Sıpti ile Kıpti. Bir Kıpti hararetten kavrularak bir Sıpti'nin evine geldi. Haline acındırarak, ben senin dostun ve akrabanım, sana şiddetle muhtaç haldeyim. Kendin için Nil'den bir tas su doldur da, bu eski dostun senin elinden su içsin. Kendin için doldurursan içindeki kan olmaz. Saf ve sihirden azade olur diye yalvardı. Sıpti, Kıpti'nin mucizeyi idrak etmesi için Nil'den bir tas su doldurdu. Ağzına götürüp yarımını içti. Tası Kıpti tarafına eğdi ve hadi iç dedi. Kıpti sevinerek ağzını uzattı. Lakin su kıpkızıl kana dönüşüverdi. Bunun üzerine Sıpti tası kendine çevirdi. Kan tekrar saf su haline döndü. Kıpti öfkelendi. Hiddeti geçinceye kadar oturdu ve Sıpti'ye döndü. Ey kardeş, bu düğümün çözülmesi nasıl olur? Bunun esrarı nedir? Dedi. Sıpti, Nil'in bu tatlı ve berrak suyunu ancak Musa Aleyhisselam'ın dinine inananlar içebilir. Sen de ancak firavunluk yolundan ayrılıp Musa yoluna girersen bu suyun berraklığına ve lezzetine kavuşabilirsin, dedi. Sıpti Kıpti'ye nasihate devamla dedi ki, ay ile sulh halinde olabil ki mehtabı göresin. Burada aydan maksat Hazreti Musa Aleyhisselam, mehtapsa peygamber mucizesidir. Allah'ın has kullarına karşı kinin seni kör ve sağır ederek arana binlerce perde gelmiş, sapıklık ve küfür vadisinde körü körüne dolaşıyor, hakikate ama oluyorsun. dağ gibi küfrünü istiğfarla erit ki hidayet bulasın. O zaman Hakk'a vasıl olanların hidayet kasesinden sen de nasibini alırsın. Allah Celle Celaluhu Nil suyunu kafirlere haram edince sen bir hile ile yani beni vasıta kılarak onu nasıl içebilirsin? Ey Kıpti, Nil'in haddine mi? İlahi emri terk etsin de kafirlere su olsun. Bu sözler üzerine Kıpti'nin gönlündeki sisler dağıldı ve hakikat güneşinin nurunu seyretmeye başladı. İnkar ve isyanından nedametle Sıpti'ye benim hakkımdaki duayı sen et. Çünkü kalbimin karanlığı ve günahımın fazlalığından dolayı bende dua edecek ağız yoktur. Sen dua et ki onun tesiriyle şu kalbimin kilidi kırılsın da benim gibi çirkine de güzeller arasında bir yer nasip olsun. Bu nasiple iblis nefsimin esaretinden kurtulur, meleklere yoldaş olurum. Senin duan bana salihlerin nefesi gibi gelecektir. Ne olur dua et dedi. Bunun üzerine Sıpti secdeye kapanarak Allah'a şöyle yalvardı. Ey gizli ve aşikar her şeyi bilen Rabbim! Kul senden başka kime el açsın? Dua senden, onu kabul etmek de senden. Evvel de sensin, ahir de sensin. Biz arada hiçten daha hiçiz. Ey gönlümüzü duaya meylettiren, duamızın kabulü senin merhametinledir. Sıpti böyle canı gönülden Cenab-ı Hakk'a niyaz edip yalvarırken, Kıpti'nin gönlünde ansızın bir feryat ayyuka yükseldi. Göz pınarları boşalmaya başladı. Hemen Sıpti'nin ellerine sarılarak haykırdı. Hadi çabuk, şu ana kadar ömrümü ziyan ettiğim yeter. Bana iman bahçesine girmek için yardım et. Ne diyeceğimi, ne edeceğimi söyle. Söyle ki, bir an önce şu küfür karanlığından kurtulayım. Zira ruhuma bir ateş düştü. Benim gibi bir iblise meleklik yolu açıldı. Bana ne mutlu ki senin gibi elden tutup hidayete götüren bir dosta malikim. Sen gülleri solmayan, ebedi olan cennet bağındaki fidandan bir filiz gibisin ki beni o bağın lezzetlerine gark ettin. Ben su içmek için senin nehrine geldim. Orada hakikat denizine kavuştum ve o denizden nice inciler elde ettim dedi. Sıpti bir tas su doldurup Kıpti'ye uzattı. Şimdi içebilirsin dedi. Ancak Kıpti suya bakmadı bile. Dedi ki, ben artık Allah müminlerin canlarını satın aldı sırrından bir şerbet içtim ki, onun feyziyle mahşere kadar susuzluk benim yanıma uğramaz. Derelere ve çeşmelere su veren Allah, benim gönlümde öyle bir kaynak coşturdu ki, yanıp kavrulan ciğerim su istemekten vazgeçti. Öyle bir manevi su içtim ki, onun tadı dünya sularında yoktur. Ben Nil'den su içmek için iman kapısına gelmiştim. Ama o iman nurunun sahibi Allah, lütuf ve keremiyle beni manevi bir Nil haline getirdi. Anladım ki bu hakikati idrak edemeyip de berrak ve tertemiz sular içmek yerine kıpkırmızı kanları yudumlayanlara ne kadar yazık. Onların içinde bulundukları derin gaflete mukabil, yalnız Nil'in değil, bütün cihanın suları onlar için kan olarak aksa revadır. Rahmet farkı kalpte. Her şey Nil'in suları gibidir. Ya kandır, kahırdır, yahut da berrak, şifalı bir sudur. Yani rahmettir. Farkı oluşturan kalbi hayattır. Bütün vakıaları rahmete dönüştürebilmek kalbi hayatımıza bağlıdır. Kıssadaki Kıpti, hidayete erişince bütün aleme bakışı değişti. Bütün alemin de ona akışı değişti. Mevlana Hazretleri başka beyitlerinde de bu farkı izah eder. Nil Nehri ve Kızıl Deniz, Allah'ın emri muktezasınca Musa aleyhisselam ve tabiilerine yol vermiş, Firavun ve askerlerine ise o yolu kapayıp helak etmiştir. Böylece Cenab-ı Hak, şuursuz zannedilen Nil ve Kızıldeniz'e onlara has bir idrak verir de, Musa aleyhisselamla Firavun'u ayırt ederler. Buna mukabil, aklı olan Kabil bu aklın aczi sebebiyle isyana düşüp, adeta akılsız ve idraksiz bir hale gelir. Katlettiği kardeşinin cesedini ne yapacağını şaşırır. Kabil kadın yüzünden salih kardeşi Habil'i katleder. Cesedini ne yapacağını bilemez. Sonra ölü bir kargayı diğer bir karganın toprağa kazıp gömdüğünü görür. Yazık bana, bir karga kadar dahi olamadım der. Akıl ilahi terbiye ile müminlere yağmur gibi rahmet olur da, lakin ilahi gazaba, sille-i rahmaniye müstehak olana damlası düşmez. Bu hal peygamberlerin mucizelerinde mütemadiyen görülür. Onlar taşa ve asaya ruh verirler. Ebu Cehil'in elindeki taşlar, peygamberimizin mucizesi olarak lisana gelmiş ve la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demiştir. Asa ise Hazreti Musa aleyhisselamın elinde ejderha olmuş, Firavun'u korkutmuş ve sihirbazların ortaya attıklarını bir anda imha etmiştir. Eşyanın insanın kalbi hayatına göre tecellilere sahne olmasının bir misali de Hazreti Ali radıyallahu anh'tir. O bir gün bir ağaç altında otururken bir fakir gelip ihtiyaçlarını arz eder. Hazreti Ali radıyallahu anh yerden bir avuç kum alır, okur, fakire uzatır. Fakir kumların altın tozu haline geldiğini görünce sevinir, şaşırır ve yalvararak, ''Ya emir el müminin, ne olur Allah aşkına bana okuduğunu öğret.'' der. Hazreti Ali radıyallahu anh, Fatiha suresini okuduğunu söyleyince fakir, ''Yerden bir avuç kum alır, okur, bir değişiklik olmaz.'' Merakla Hazreti Ali'ye, ''Bu hal nedir, neyin nesidir?'' diye sorar. Hazreti Ali radıyallahu anh, İkimiz de Fatiha okuduk. Bu ağız ve kalp farkıdır buyurur. Bu misallerin bir hikmeti de şudur. Madde manaya mağluptur. Maneviyat maddeden üstün olduğundan dolayı daima onu tesiri altına alır. Çanakkale Harbi'ndeki İngiliz kumandan ve tarihçi Hamilton, bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inen güçleri müşahede ettik demiştir. İsrailoğulları Firavun ve kavminin çok zayıf gördüğü, horladığı bir kavimdi. Fakat Allah Teala zayıf kulları eliyle o kibirli kavmi perişan etti. Çanakkale'de de maddi kuvvete istinad eden devrin firavunları ummadıkları bir mağlubiyet tatmış ve Çanakkale boğazındaki sular onlar için kan olmuştu. Müslümanlar için bu zaferi getirense, sancaklarına işledikleri gibi, din, vatan, namus ve ittihat için canlarını ortaya koymalarındaki samimiyetti. Yani iman kuvvetiydi. Bugün İslam beldelerinin hali perişan. Çünkü Müslümanların kalbi hayatlarında o ittihat kuvveti yok. O dini muhafaza aşkı, vecdi, istirakı, heyecanı ve gayreti yok. Bizler imanımızı ne kadar kuvvetlendirirsek, kalbi hayatımızı ne kadar Rabbimizin rızasına muvafık hale getirebilirsek, bugünkü hadisat da öylece rahmete dönüşecektir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım isteriz. El-Fatiha 5. Yani ilahi yardımın tecellisi, kulluğumuzun keyfiyetine bağlıdır. Ümmetin zulmetlerle kaplı istikbalini nura, kahırlarla dolu kaderini rahmete kavuşturacak nefes, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nefesidir. Peygamber nefesi, ancak ondan istifade için kalbimizin o rahmete teşne ve hazır olması icap eder. Hazreti Mevlana buyurur, peygamberlerin nefesleri taşa bile tesir eder. Onların sözlerine dağlar bile boyun eğer. Lakin bir ahmağa onların saçtığı hikmet incilerinden bir tanesi dahi isabet etmez. Ahmaklık damgası Allah'ın bir mührüdür. Ona hiç kimse çare bulamaz. Seher rüzgarı ahmaklıkları yüzünden sebedilere samyeli olmadı mı? Ahmak kimse zekadan ibaret olsa bile, madem ki onda hayırla şerri, hakla batılı ayır dediş vasfı yoktur, o bir ahmaktır. Ey salik! Dikkat et de böyle kimselerden, ceylanın arslandan kaçtığı gibi kaç. Sakın onlarla bir arada bulunma. Ahmakların durumu, Hazreti Mevlana'nın anlattığı şu hikayedeki karanlıkta fili görmek isteyenlerin haline benzer. Hintliler, halka göstermek için karanlık bir ahıra bir fil koymuşlardı. Fili görmek isteyen pek çok kimse de hemen gelerek ahıra girdi ve fili seyretmeye çalıştı. Ancak o zifiri karanlıkta kimse bir şey göremediğinden, herkes filin bir tarafına elini sürerek onun nasıl bir şey olduğunu anlamak istedi. Hortumuna dokunanlar, "Fil yuvarlak bir oluğa benziyor." Kulağını tutanlar, "Hayır, kalın bir yelpazeye benziyor." Ayağına el sürenler, "Yok yok, acayip bir sütuna benzemektedir." Sırtına değenlerse, "Hepiniz de yanılıyorsunuz. O üzerine oturulacak geniş bir taht gibidir." şeklinde konuştular. Oysa fil hiçbirinin dediğinden ibaret değildi. O ahmaklar bir türlü akıl edip de, "Bırakalım şu tartışmayı da, şu file bir de aydınlıkta bakalım." demeyi akıl edemediler. Böylece doğru ve sağlam bir malumata ulaşamadılar. Bizim kalplerimizin de manevi, uhrevi, imani hakikatleri görebilmek için hidayet nuruna ihtiyacı vardır. Kalplerimizi o nura kavuşturmadan akıl yoluyla, düşünce yoluyla hakikati aramak, fili karanlıkta yoklayarak hakikate ulaşmaya çalışanların ahmakça neticelerine vardırır. Sözün özünü Hazreti Mevlana şöyle söyler: "Sen şu bizim başımızda görünen fani gözü, asıl gözümüz olan gönül gözümüzün gölgesi bil. Asıl gözümüz bir şeyi nasıl görürse, fani gözümüz de er geç onun tarafına döner. Ey insan, sen bir mekan alemindesin. Aslınsa mekansızlık alemindedir. Sen bu dünya dükkanını kapa da öbür dükkanı, mana dükkanını aç. Hasılı toplumlar kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış, kara kaplı felsefe kitaplarının üzerine abanmış bilgiçlerin boş hayalleriyle selamete kavuşamaz. İnsanlığı hakiki saadet ve selamete çıkaracak olan peygamberlerin ve onların ardında Kur'an ve sünnet kültürüyle yoğrulup tasavvufi hikmetlerle kemale ermiş olan hak dostlarının ruhudur. Onların kana kana içtiği hidayet ve rahmet pınarıdır. Ya Rabbi, bize rahmetinle muamele eyle. Bizi alemlere rahmet Habibine ümmet eyledin. Kalplerimize de ondan istifadeye layık bir kıvam nasip eyle. Zorluklardan kolaylık, zahmetlerden rahmet, çilelerden yakınlık dermeyi nasip eyle. Hakkı hak bilip ona ittiba ve batılı batıl görüp ondan içtinab etmek yolunda bizleri muvaffak eyle. Amin. Sonsuz marifet ummanları. Artı ve eksi sonsuz. İnsan bir muamma. O artı ve eksiye, hayra ve şerre, yani müsbet ve menfiye doğru sonsuz bir istidatla yaratıldı. Özde ahsen-i takvim üzere yaratılmış olduğundan, ruhundaki istidatları inkişaf ettirdiğinde Cenab-ı Hakk'ın izniyle âlâ-yı illiyine doğru sonsuz terakki etme imkanına sahip. Buna mukabil nefsine imtihan maksadıyla konmuş fücura kapılır, dünyanın cazibelerine aldanır ve nefsaniyetin hoyratlıklarına düçar olursa, esfel-i safiliğinin enkazına yuvarlanması tabiidir. bir yanda Allah Teala'nın mükerrem kıldık buyurduğu Adem oğlu, masum melekleri dahi geçen keremli insan, bir yanda Hakk'ın onlar davarlar gibidir. Hatta daha şaşkın diye kovduğu, şeytanı da şeytanlıkta geride bırakan sefil insan. Her insan nefsaniyet ve ruhaniyet, dünya ve ahiret, helal ve haram arasında yaptığı tercihlerle bu iki yoldan biriyle istikametlenmekte. Bir yolun sonu cennet, rıdvan, cemalullah, diğer yolun sonu cehennem, kahr-ı ilahi. Maneviyat, takva ve ilahi faziletler yolunu tutanlar, ilahi vuslata doğru terakki ederler. Kainata bakışları değişir. Allah'a kalben yaklaşırlar. Ona dostlukta mesafe kat ederler. İmanın halavetini tatmış bu bahtiyarlardan Harise radıyallahu anha fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün, "Ey Harise, nasıl sabahladın?" diye sordu. Harise radıyallahu an hakiki bir mümin olarak cevabını verdi. Bu defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Harise, her hal ve hakikatin bir delili vardır. Senin imanının hakikatinin delili nedir?" buyurdu. Harise radıyallahu an, "Ya Resulallah, dünyadan el etek çekince gündüzlerim susuz, gecelerim uykusuz hale geldi. Rabbimin arşını açıkça görür gibi oldum. Birbirlerini ziyaret eden cennet ehliyle yek diğerine düşman kesilen cehennem ehlini görür gibiyim," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Tamam ya Harise, bu halini muhafaza et. Sen Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir kimsesin," buyurdular. Hazreti Mevlana bu hadiseyi gönül lisanıyla temsili olarak şerh ederek şöyle anlatır. Perdelerin ardı. Harise radıyallahu an, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüklerimi anlatayım mı?" diyerek izin ister ve anlatmaya başlar. "Ya Resulallah, insanların yarın olacak diye inandıkları mahşer gününü bugün ortaya koyayım. Haşır ve neşrin bütün sırlarını açığa vurayım. Emret, bu sırların perdelerini yırtayım. İçimdeki ilahi hikmetler cevheri göklerin güneşi gibi parlasın. Ya Resulallah, emret, kimler dünyanın kir ve çirkinlikleri arasında halis altın ve pırlantalar gibi kalmayı bildi, kimler küfrün kızıl ve kara rengiyle paslandı, anlatayım. Nübüvvetinin zail olmaz ışığında nifakın yedi uçurumunu ayan edeyim. Ahirette şakilerin giyeceği elbiseyi halka göstereyim. Orada peygamberler için çalınacak davul ve kösün sesini de duyurayım. Coşkun ve taşkın bir halde bulunan Kevser havzını göstereyim de suyu halkın yüzüne serpilsin, sesi de kulaklarına değsin. Susamış kimselerin o havuz etrafında koştuklarını açıkça göstereyim. Onların omuzları omuzlarıma dokunuyor. Bağırışmaları kulağıma geliyor. Cennetlikler sevinçlerinden gözümün önünde kucaklaşarak birbirleriyle musafaha ediyorlar. Cehennemliklerin de ah vah avazeleriyle inleyip feryadı figan etmeleri adeta kulağımı sağır edecek. Bunlar derinden söylediğim bir takım işaretlerdir. Daha da söyleyeceğim ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azarlamasından korkuyorum. O sekri maneviye müstarak olarak böyle söylüyordu. Görülmemiş bir vecdle kendinden geçmiş, adeta şuurunu kaybetmiş, bütün sırları açığa vuracak hale gelmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu bu halden uyandırmak için "kendini topla, sus" diyerek Hazreti Harise'nin yakasını çekti ve şöyle buyurdu: "Kendine gel, dilinin dizginini tut ki, söylenmeyecek sözleri söyleyecek hale geldin. Ruhunun aynası ten kılıfından dışarı fırladı. Ancak unutma ki, nail olunan sırları açığa vurmak, onları hazmedemeyiştendir. Allah'ın isimlerinden biri de Settar'dır. Bunu bil ve bu sıfatla vasıflanmanın saadetini kuru bir hazımsızlığa kurban etme. Bu sahabi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse kalbini Allah'ın nurlandırdığı bir şahsı görmek isterse, Hariseye baksın buyurmuşlardır. Kalbin nurlanması. Bu sahabi bu dereceyi nasıl kazandı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinden kamil manada istifade ederek safiyet kesbetti. Faydalı ilim ve marifetullah'ta mesafe kat ederek bu kıvama erdi. Ancak bu ilim ve marifet havassa ait, hatta havassül havassa ait bir ilim ve marifetti. Zira insanlar üç kategori teşkil ederler. Bir, avam, halk, manevi alemlerden habersiz çoğunluk. İki, havas, seçkin ve istidatlı olanlar. Üç, havassül havas, seçkinlerin en seçkinleri olan küçük bir azınlık. İlim de insanların bu kalbi mertebelerine göre derecelenir. Bir, havassül havassa ait olan ilim, peygamberlere mahsus, Cenab-ı Hak'la peygamberan-ı izam hazeratı arasında sırdır. Nitekim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Sahralara dökülüp, Allah'a yüksek sesle, heyecan ve duygu derinliği içinde yakarışta bulunurdunuz buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte de, benim Cenab-ı Hak'la öyle anlarım olur ki, onlara ne bir mukarreb melek, ne de herhangi bir peygamber vakıf olamaz buyurmuştur. 2. Havassa talim edilen ilim. Satırlara dökülmeyen, sadırdan sadıra nakledilen ledün ilmi. Ancak aklen ve ruhen yükselmiş, ehil ve istidatlı zevat tarafından doğru kavranabilen hakikatler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Selman ve Hazreti Harise gibi sahabilerin nail oldukları ilim, marifetullah. 3. Avama ait ilim. İlmin halka ait kısmı ise satırlarla, kitaplarla nakledilen ilimdir. Bu ilimde kişi en yüksek seviyeye de gelse, zahirin kabuğunu aşamadıkça avami huduttan dışarı çıkamaz. Bu ilim, ürettiği insan tipi daha yüksek derecelerine bir merhale olduğu takdirde kıymetlidir. Yani marifetullah'a basamak olabildiği ölçüde değerlidir. Satırlarda kalan, ruhu yüceltmeyen, davranışı inceltmeyen, şuuru derinleştirmeyen ilim, ayet-i kerimede buyurulduğu üzere, merkebin sırtında yük olarak duran kitap gibidir. Beyne depolanan ilim, bilgisayara yüklenen dosyalar gibidir. İlim sadra inmedikçe, kalpte nurlanma meydana getirip, bütün azadan salih ameller olarak tezahür etmedikçe, faydasız ilim olmaktan kurtulamaz. Fani dünyada para kazandırabilir, makam mevki apolet kazandırabilir. Fakat kuru bilgi olarak kaldıkça, kişinin ahiretine hiçbir fayda sağlamaz. Fayda yok. Bugün insanın bilgi sahibi olarak cahillikten kurtulmasına aydınlanma diyorlar. Zahiri ilmin inkişaf ettiği devirlere aydınlanma çağı diyorlar. Ancak Batı medeniyetinin ürettiği insan tipi, maddi ilimde ne kadar ilerlese de, kalbini nurlandıramadı, vicdanını ferahlatamadı, ruhunu nefsin cenderesinden kurtaramadı, insanlıkta, insani duygularda mesafe alamadı. Bu, zahiriyle medeni, nefsani yapısıyla vahşi insan, kazandığı maddi bilgisiyle daha büyük cürümler işledi, daha hızlı cinayetlere imza attı. Çünkü insanın manevi ve ruhani buğutları ihmal edildiği müddetçe, maddi ve zahiri ilim sadece nefsaniyetin ve şeytaniyetin yolunu aydınlattı. Kalbe nur vermedi, makinenin esiri oldu ve bunu medeniyet zannetti. Halbuki İslam medeniyeti, asr-ı saadetten günümüze kalbini nurlandırmış, ruhunu yükseltmiş, vicdanı hür, alnı ak, nice pak nasiyeler yetiştirmiştir. Mesela Mevlana Hazretleri, Selçuklu Üniversitesi'nde ders-i am iken, yani zahiri ilimlerin zirvesindeyken, o halini hamdım diyerek anlatıyor. Marifetullah tecellileriyle dolu kainatın önünde açılmış bir kitap haline geldiği, onda meknus sırların kendisine ayan olmaya başladığı halini de piştim sözüyle ifade ediyor. Zati muhabbette fani olmuş halini ise yandım diyerek hülasa ediyor. Hazreti Mevlana'nın bu yanışı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan ve aşkından bir inikastı. Dedi ki, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım, tozuyum. Hazreti Ali radıyallahu anh, marifetullah'ta zirveleştikçe ve o lezzeti tattıkça, daha çok mest olarak kendi aczini idrak etti. Bana marifetullah'tan bir harf daha öteyi öğretenin kölesiyim buyurdu. Muhabbet yangını. Bu yanış, onun gönül kandilinde öyle bir nur meydana getirdi ki, asırlardır nice insan, o hidayet kandilinden istifadeyle küfrün ve gafletin karanlık çıkmazlarından İslam'ın huzur ve cennete çıkan caddelerine ulaştı. Aynı yanışı Es'at Erbilî Hazretleri tecellâ-yı cemalinden Habibim nev bahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hâkühâr ateş. Habibim, senin güzelliğinin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı sana aşık olan ilkbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, toprak ve diken ateş. Marifetullah yolcusunu Allah ve Resulünün muhabbeti öyle bir yangın, öyle bir ateş halinde sarar ki kendi varlığı da o ateşin içinde erir gider, fani olur. Sakarya Nehri'nin Karadeniz içinde kaybolması gibi. Bir hak dostu bu hali şöyle ifade eder: sen çıkınca aradan, kalır seni yaradan. İnsanın en büyük problemi benliğidir. Benliği bertaraf etmek, onu yakıp kül etmek de ancak böyle bir aşk ve muhabbet yangınına gönüllü olarak dalmakla mümkün olur. Varlık, dünya, ten kafesi, hepsi vuslatın önündeki engellerdir ki, dünya zindanında mahpus vuslat yolcusu, hasret ateşiyle yana yana, bu gurbetin bitmesi için yalvarır. Yaman Dede gönlündeki bu şiddetli hasreti dile getirerek, ferahlık için fahri kainatın cemaline mazhar olmayı niyaz eder. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben mahseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Onlar Hazreti Harise gibi zahirin ötesinde hakikatlere ermişlerdir. Muhabbetullah ve muhabbeti Resulullah da sonsuz terakki yoluna girmiş, sair insanların idrak edemediği alemlerin yolcusu olmuşlardır. Bize bıraktıkları o muazzam ummandan birkaç incidir. Bu medeniyetin içli şairi Fuzuli ise, gözlerinden akan yaşlarda, nehirlerin çağlayışında, gökte ve yerde her şeyde Allah Resulüne muhabbetli bir akış görür. Kainatta nereye baksa, neyi görse her şey ona Allah Resulünü hatırlatmakta ve şöyle dedirmektedir. Haki payine yetemdir, ömürlerdir muttasıl. Başını daştan daşa urup gezer avare su. O rahmet peygamberinin ayağının değdiği, gezip dolaştığı mübarek toprağına ulaşayım diye sular, hiç durmadan ömürler boyu başlarını taştan taşa vurarak, avare ve meclup bir şekilde akmaktadır. Gönüllerini muhabbet nurlarıyla cilalayanlar, orada bambaşka tecellilerin nakış nakış yansıdığını görürler. O müthiş ilhamlar muhabbetin kuvvetinden neşet etmiştir. Ve muazzam sanat eserlerine bu bereketle hayat vermiştir. Süleyman Çelebi, bir acep nur kim, güneş pervanesi diyerek, güneşin dahi onun etrafında pervane olduğunu ifade eder. Kalpleri nurlandırmanın yegane yolu da o hidayet güneşine pervane olmaktır. O mücella ve musaffa kalpten kalbi selim tahsil edebilmektir. Birkaç misal verdiğimiz bu nurlu kalplerin ilmi, avam seviyesindeki kitabi ilim değildir. Onun çok üstündedir. Onların seviyesi kitap okumakla elde edilemez. Fıkıh, tefsir gibi kitabi ilimler dahi ancak bir merhaledir. Kulu eserden müessire ulaştıran, Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran faydalı ilimdir. İnsan sonunda öyle bir hale erişecek, öyle bir kıvama nail olacak ki, gözünün gördüğü her şeyde gönlü Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Şu ayet-i kerimedeki vasfı kazanacak. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her an Allah'ı zikrederler. Âl-i İmran 191. Cenab-ı Hakk'ı zikrederek, kalpler itminana erecek, huzura gark olacak. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir sırrına mazhar olacak. El-Hadid 4. İşte böyle bir kıvama eren kulunu Cenab-ı Hak kendisine dost olarak kabul ediyor. Ahiretin dehşetlerinden bu kullarını masun eyliyor. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Ela inne evliya Allahi la khaufun aleyhim ve la hum yahzenun. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Yunus 62. İşte artı ve eksi istikamette sonsuz istidada sahip insan için hakiki gaye, Hakk'a dostluk. İnsanoğlunun vazifesi kulluk olduğu gibi, kulluğunun nihai gayesi de Hakk'ı tanımak, ona yaklaşmak, ona dost olma yolunda mesafe kat edebilmektir. İnsan, ilahi vuslat için masibadan geçebilmeli, nefsaniyetin süfli tuzaklarından muhafaza olmalıdır. Malumdur ki yüce bir gayeye, yüksek bir ideale inanmış insanlar, yollarına çıkan tuzakları görmezler bile. Bir ideale kendini vakfetmiş insanlar, nefsin sızlanmalarını da, şeytanın ivalarını da adeta duymaz hale gelirler. Vecd ve istirak halinde, başta anlattığımız Hazreti Harise gibi, dünyadayken ahireti seyretmeye başlarlar. her adımlarını ahiret ölçüsüyle atarlar. Yunus Emre Hazretleri gibi dile gelirler. Canlar canını buldum. Bu canım yağ mı olsun? Aslı ziyandan geçtim. Dükkanım yağ mı olsun? Varlık kün sefer kıldı. Dost andan bize geldi. Viran gönül nur doldu. Cihanım yağ mı olsun? Yunus ne hoş demişsin. Balu şeker yemişsin. Ballar balını buldum. Kovanım yağ mı olsun? Hazreti Suheyb'in yaşadığı şu hadise, yağ mı olsun sözünün hayata geçmiş şeklidir. Suheyb er-Rumi radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hicret etmek üzere Mekke'den çıktığında, Kureyş'ten bir grup onu yakalamak ve Mekke'ye geri götürmek üzere peşine düşmüştü. Suheyb radıyallahu anh, takip edildiğini fark edince devesinden inip mevzilendi. Sadağından bir ok çıkarıp yayına yerleştirdi ve bekledi. Kureyşliler bir ok atımı mesafeye gelince onlara seslendi. Ey Kureyş topluluğu! Biliyorsunuz ki sizin en iyi okçunuz benim. Siz bana ulaşmadan sadağımdaki bütün okları üzerinize yağdırırım. Sonra kılıcımı alır ve elimde en küçük parçası kalıncaya kadar sizinle vuruşurum. Ancak ondan sonra bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bunun yerine isterseniz size Mekke'de bıraktığım malların yerlerini söyleyeyim. Onları alın ve karşılığında yolumu açın. Bırakın gideyim, dedi. Onlar bu teklifi kabul ettiler. Daha sonra Suheyb radıyallahu anh, vakit kaybetmeden Medine'ye doğru yola çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Suheyb'i görünce ona, alışverişin kazançlı oldu ey Suheyb, buyurdu. Suheyb radıyallahu anh ise, ya Resulallah, yolda beni geçip size haberimi ulaştıracak kimse olmadığına göre, başıma gelenleri size ancak Cebrail bildirmiştir, dedi. Zavallı müşrikler dünyalığa tamah ederken, Suheyb'in gözleri, kalbini ve iki cihanını nurlandıracak Allah Resulü'nü görüyor da, başka bir şey görmüyordu. Bu hadise üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah'ın rızası uğruna gerektiğinde bütün şahsi menfaatlerini terk eder. Dünyayı verir, ukbasını satın alır. Allah, kullarına karşı rauftur, çok şefkatlidir. El-Bakara 207. Dünya o müşriklere kalmadı. Fani günlerini tüketip hesapları görülmek üzere toprağın bağrına gömüldüler. Tamah ettikleri altınlar da kıyamete kadar nice muhterisin ellerinde dolaşacak, sonunda dünyanın infilakı ile beraber yok olup gidecek. Ya Hazreti Suheyb, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi onun alışverişi kârlı oldu. Bizler de dünyayı verip ahireti satın almalıyız. Damla karşılığında derya veren kerim bir zatla alışveriş yaptığımızı da unutmamalıyız. İyi anlamalıyız ki imtihan mekanı olan bu fani cihan gaye olamaz. Dünya gaye olamaz. İnsanın ruhani istidatlarını köreltip de kısacık dünya hayatındaki bodur bir hedefi kendisine ideal edinmesi, gaye sayması ne kadar acınılacak bir durumdur. Son nefesten sonra hükmü geçmeyen bir makam veya apolet, kefeni giyince sıfıra düşen bir servet, insan için nihai gaye olmaya değer mi? Cenab-ı Hak bizlere hakkı hak bilip ona ittiba, batılı batıl bilip ondan iştinab etmek şuur ve gayretini nasip eylesin. Bizleri faydasız ilimden muhafaza eyleyip, her gördüğü şeyde ilahi hakikatleri temaşa edebilen, kalplerin nur-u Muhammedi ile nurlanmış kullarına ilhak eylesin. Amin.
Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Rahmete Dönüştürmek, Asırlar Önce Mısır'da başlıklı makaleyi dinlediniz.